Ayrım 27. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 313. Noel. O gece yarısı Noel'di. Savaş sırasında Noel gülünçtü, acımasızlıktı. Gülünçlüğü artırmak, acımasızlığı çoğaltmak için bugün Roma'dan bir kor generalle ordu başpapazı gelecekti. Seçkin korumaların eşlik edeceği, bir an önce geri dönmek telaşı içindeki general erdemden, özveriden, papaz ise sevgiden, bağışlamadan söz edecek ve elbette kimse palavraya karnımız tok yanıtını veremeyecekti. En başta da kendisi. Tersine şimdiden kendini aşırı bir saygıyla hazır ola geçmiş, 8 gündür günde 18 saat aralıksız nöbet tutan bu zavallı çocukları selama durdurmuş olarak görüyordu. Alışılmamış bir öfkeye kapılan kartal bir yastığına bir yumruk attıktan sonra saatine baktı. Sabahın 5'i olmuştu. 2'den bu yana uyanıktı. Bir düş görmüş, uyanmıştı. Düşlere inanırdı ve ne yazık ki hiç hayrını görmemişti düşlerin. Hep kötü haberler, dertler, üzüntüler getirmişlerdi. O gece saat 2'de uyanmasına yol açan düş ise Beyrut'ta gördüğü en kötü düştü. Dinleyin. Adamları ve orada ne aradıklarını bilemediği bir Maro müfrezesiyle birlikte Şatila'da 22'de bulunduğu bir sırada uğursuzluklar yüklü kül rengi gökyüzünde çoban kuyruk yıldızı beliriyordu. Ardında ışıl ışıl portakal rengi bir iz bırakarak doğudan batıya doğru yol alırken gökyüzünden inip gümüş rengi alevlerden, sarı taneciklerden, kara dumanlardan bir yelpazeye dönüşerek dağılıyor ve hemen ardından 22, kovboy filmlerinde beyazları kuşatan kızılderililerce kuşatılıyordu. Korkunç bir çarpışma başlıyordu. Makineli tüfekler, toplar, füzeler konuşuyordu. Cesetler üst üste yığılıyordu. Ama işin kötüsü ateş yağmuru değil, dövüşülecek bir düşmanın bulunmayışıydı. Çünkü kızılderililer 22'ye saldırmıyorlardı. Anlaşılmaz bir biçimde birbirleriyle savaşıyorlardı. Kuşatmayı yarmak, çemberden kurtulmak için Akbaba'nın izni gerekiyor ama o izin verecek yerde telsizden, yerinizden kıpırdamayın diye bağırıyordu. Bu nedenle kendisini yalnız bırakılmış, eli kolu bağlanmış hissediyor, marolara bakıp düşünüyordu. M113'e bindiremem bunları çünkü M113 tıklım tıklım dolu. Açıkta da bırakamam. Bir sığınak bulmak zorundayım ama sığınak yok. Sen yardımcım ol ermiş Gennaro. Sonra marolar bir kulübeye girip görünmez oluyorlardı. Peşlerinden gidiyor kulübede ise İsa peygamberin doğumunu çağrıştıran bir sahneyle karşılaşıyordu. Küçük İsa bir kız çocuğuna, öküz keçiye, eşek köpeğe, yalak döşeğe benziyordu. Ama Yusuf sakalı kefiyesiyle Yusuf'a benziyordu. Meryem de gerçek bir Meryem'e. Açık maviler giymiş Meryem gülümseyerek onu karşılıyor ve "Et fadal kolonel, et fadal, gelin albay, gelin. Huna elhami Allah, Allah burada bizi korur." Nasıl korumaysa kulübe çok geçmeden Meryem'in, kız çocuğundan küçük İsa'nın, keçiden öküzün, köpekten eşeğin, buraya sığınmış maroların ve onun üstüne yıkılıyordu. Öyle bir korkuyla uyanmıştı ki bir daha gözüne uyku girmemişti. Tavanlıklı yatağından kalktı, gittikçe artan bir huzursuzlukla Louis 16 biçemi odada dolaşmaya koyuldu. Düş müydü yoksa gerçek bir tehlike bilincinin yol açtığı bir karabasan mı? Düşler bilinçaltının bastırdığı düşüncelerin, kuşkularımızın ürünleridir. Korkularımızın doğurduğu düşlemleri yansıtırlar, diyordu Baba Freud. Bir gece önce Şatila'da olanlardan bayağı korkmuştu. Bir gece önce Fransızlar 22'nin sınırları içine girmişlerdi. Öfkeli bir teğmenin komutasındaki 10 paraşütçü, 22'nin küçük alanından Sabra'ya giden dar yolun ağzına bir zırhlı araç yerleştirmişti. Atmaca kendi bölgelerine dönmelerini istediğinde de öfkeli teğmen olmaz demişti. İstediğim kadar kalırım orada. Güvenlik önlemi almak zorundayım. Tartışma çıkmıştı. Sonunda atmaca saldırganları püskürtmüş, dar sokağın ağzını kum dolu bidonlarla kapatmıştı. Ama olay bir soruyu gündeme getirmişti. Neyin güvenlik önlemini alıyorlardı? Sabra'da güvenlik önlemi alınmasını gerektirecek tek şey kulenin boşaltılmasıydı. 10 paraşütçü bu nedenle zırhlı aracı getirmişlerse başpapazla kor generalin sözleri bir işe yaramamış olacaktı. Kutsal Noel hükümetçilerle Amal arasında çatışmaya yol açacaktı. Çatışma savaşa dönüşecek, özellikle 22, 25 ve 21'e bulaşacaktı. 22'ye bulaşacaktı çünkü kulenin birkaç metre ötesindeydi. Amalcılar kaçınılmaz olarak buradan geçeceklerdi. Hükümet kuvvetleri buraya ateş edeceklerdi. 25, Gobeire'nin tam karşısında olduğu için iki tarafında hedefi olacaktı. 24, Göbekli Kavşak'ta Nasır Bulvarı ile Atsız Yol arasında kaldığından en azından serpintilere hedef olacaktı. 21 ise Sabra ile Şatila'yı bağlayan ana cadde üzerinde olduğu için Sabra'dan gelerek Şatila'yı ele geçirmek isteyen herkese açık bir kapı oluşturacaktı. Üstelik yüzü aşkın er izindeydi. Böyle Noel'in. Uyumanın sırası değildi. Uyanık kalıp terslikleri, aksilikleri, talihsizlikleri karşılamalıydı. Her şeyden önce kulenin üstündeki eski deponun direğinde yine Fransız bayrağının dalgalanıp dalgalanmadığını belirlemeliydi. Öyle küçük bir bayraktı ki puslu havalarda gün ışığında bile seçilemiyordu. Geceleri ise ancak 25 alfadan seçilebiliyordu. 25 ile 21'in arasında Nasır Bulvarı'ndan Şatila'ya giden geniş yolun ortasında yer alan bir evin damına yerleştirilmiş nöbetçi kulübesinden. 25 kuş uçuşuyla kulenin çok yakınındaydı. Neredeyse karşısındaydı. Ama bir gece önceki yağmur gökyüzünü aydınlatacak yerde karanlığı daha da yoğun kılan bir pus bırakmıştı. Ve 25 alfayı yeni gelmiş kuzeyli 2 Maro bekliyordu. Hala Beyrut'ta bulunduğunu anlayamayan Ravennalı bir Maro ile bunu yeterinden fazla kavramış bir Venedikli. Kuzeylilere oldum olası güvenmezdi. Vezüv'ün gölgesinde doğan bir çocuğun kıvrak zekası Venedik'te ya da Ravenna'da seçkin bir aileden doğmuş bir çocukta bulunur muydu? Gözün üstlerinden eksik olmasın demişti atmacaya. Dikkat et de uyuklamasınlar, dalga geçmesinler, bir hata yapmasınlar. Fransız bayrağı indirilecek olursa hemen ara beni. Atmaca aramamıştı ama yine de içi rahat değildi. El telsizini açtı. Atmaca, Kartal bir atmacayı arıyor. Kartal bir, burası atmaca, buyurun albayım diye yanıt verdi telaşlı bir ses. Yeni bir şey var mı atmaca? Yok albayım, yalnız 25 alfadaki iki çocukla ufak bir sorun oldu. Ne sorunu atmaca? Önemli bir şey değil albayım, merak etmeyin. İki kez kendim gidip baktım, şimdi de Rambo'yu gönderiyorum. Rambo'yu mu? Evet, Maroların komutanı, gidip yine bir göz atacak. Yine göz atacak ne demek atmaca? Bir şey yok albayım. Bu havada insan burnunun ucunu göremiyor. O iki çocuk da deneyimsiz. Çok gençler, beceriksizler. Ama gözetlemeyi sürdürüyorlar yine de. Güneşin kaçta doğduğunu öğrenelim atmaca. Öğrendim albayım. 6:37 geçe doğuyor. Saat 7'de her taraf aydınlanmış oluyor. Peki, birazdan ben de gelip bakarım. Sonra mucizeleriyle ünlü üç ermişe, Ermiş Gennaro, Gerardo ve Iuliolmea bir Pater Noster okudu büyük bir coşkuyla. Kıskançlığa yol açmamak ve kendini iyice güvenceye alabilmek için bir de İbrahim, İshak ve Yakup peygamberlere bir Şema İsrail okudu. Yüce Tanrı ile ilişkilerini böylece yoluna koymuş olmanın rahatlığı içinde güzel bir Napoli kahvesi hazırladı. Kahveyi Concetta yengesinin armağanı Capodimonte işi fincana boşalttı. Ne var ki Ermiş Gennaro, Gerardo ve Julio Elmo'da, İbrahim, İshak, Yakup peygamberlerde belli ki ondan yana değillerdi. Değerli fincan elinden kayıp parçalandı ve I harfi biçiminde kocaman bir leke oluşturdu yerde. Bu harf Iella, Iettatura, Iattura sözcüklerinin baş harfleriydi ve bu sözcükler İtalyanca'da kötü haber, nazar, uğursuzluk anlamlarına geliyordu. Bu nedenle Şatila'ya gitmesi oldukça gecikti ve oraya vardığında 25 Alfa'nın iki morosu Luca ile Nicola'yı kule yerine Sabra'daki bir pencereyi gözetlerken buldu. Luca derin bir iç çekti ve sevimli yüzünü öfkeyle buruşturdu. Ne biçim büyümekti, adam olmaktı bu. Adam olmak, yorgun, umutsuz bir kimliğe bürünmekse çocuk kalmak daha iyiydi. Kensington bahçelerinde oynayan, Never Neverland'i, olmayan ülkeyi arayan bir Peter Pan olmak. Hep Hemingway'in yüzündendi. Köralısı Hemingway'in erkeklik, yiğitlik palavralarının ve yazarın dostu olup onu ciddiye alan, herkesi yazdıklarını okumaya zorlayan dedesinin yüzündendi. Öğren, öğren. Neyi öğrenecekti? 25 Alfa'nın nöbetçi kulübesinde durup görmek istediğin ama göremediğin bir bayrağa, görmek istemediğin ama gördüğün bir pencereye bakmayı mı? Yazarları ciddiye almak yanlıştı. Gevezelik etmiş olmak için, güzel sözcükleri peş peşe sıralamak için konuşuyor, her türlü boş lafın basılınca genel geçer bir gerçeklik kazandığını bildiklerinden basılı sayfalardan yararlanıyorlardı. Adam olmak, savaşmayı bilmek, korkuyla ölümle karşı karşıya gelmek. Bu türden bir sürü zırva. Kör olası Hemingway. Bu lanet yazar, bu salak, çılgın geveze olmasaydı, o da burada olmayacaktı. Campo San Samuele'deki güzel evinin, ampir biçemi sütunlu ve Burano dantelli yatağının keyfini sürecekti. Dürüst gençler gibi Hemingway'in kitaplarını okumaktan başka bir günah işlememiş ve varlıklı bir Venedikli olmanın değerini bilmeyen 19 yaşındaki bir delikanlı gibi uyuyacaktı. Saat 9'da oda hizmetçisi Ines kahvaltıyı getirince uyanacak, menüet yapan genç kadın resimleriyle süslü banyoda sıcak bir duş yapacak, rengi atmış blue jean'i, Hermes fanilasını giyip arkadaşlarıyla volta atmak ya da Florian kahvesinde bir aperatif içmek için San Marco alanına gidecekti. Oysa Beyrut'a gelmeden önce ampir biçemi sütunlu dantelli yatağını sevmezdi. Soyluların sandukalarına benziyor, şunu bir antikacıya satıp da doğru dürüst bir karyola alalım bana diye sızlanırdı. Ines'in kahvaltıyı getirerek uyandırmasından, kadın resimli banyoda yıkanmaktan da hoşlanmazdı. Venedik'ten de bıkmıştı. Kara gondollardan, balık kokusundan, gösterişli el işlemelerinden, benzersiz kristallerden, turistlerden, güvercinlerden bıktım diye söylenirdi. Afrika'ya, Küba'ya, Pamplona'ya gitmek istiyorum. Aslan avlamak, kılıç balığı tutmak, boğaları kızdırmak, savaş muhabiri olmak, ölümle, korkuyla burun buruna gelmek, Hemingway gibi olmak istiyorum. Budala, salak, hıyar. Bereket yine de tanrı korkusunu yitirmemiş, ne kendini esrara vermiş, ne de yargıçları, sendikacıları öldürerek devrimcilik oynayan solculara katılmıştı. Yeter artık, çok yorulmuştu. Bu lanet kulenin, lanet direğindeki lanet bayrağa bakamıyordu artık. Gece dürbününü kum torbalarının üstüne bıraktı. Sızlayan göz kapaklarını ovuşturdu. Benden paso Nikolin. Benden de diye yanıt verdi Nikola. Bu gece Noel olduğunu düşündükçe ağlamaklı oluyorum. Ben de, ben de. Hemingway'in yüzünden, Hemingway'in yüzünden. Evet, onun yüzündendi. Yoksa bu geceyi, Noel gecesini Venedik'te bile geçirmezdi. Gösteriş meraklısı da olsa, onu seven Donatella ile birlikte Cortina'ya kayak yapmaya gitmiş olurdu. Her zamanki gibi Newburgh usulü istakozlu Dom Perignon'lu yemekten kaçmak için başka bir şey yapmaya aklını yatırabilirdi onun. Belki karton tabaklarda polenta yer, Tokai şarabı içer, Steve Wonder'ın I Just Called to Say I Love You şarkısını dinler, sabaha dek dans eder, Kensington bahçelerinde mutlu bir Peter Pan gibi otele dönerlerdi, çılgınca eğlenmiş olurlardı. Oysa şimdi burada, görmek istediği bir bayrağı görememek, görmek istemediği bir pencereyi görmekle yetiniyordu. Gidip askere yazıldığı güne sövüp sayıyordu. Babası, askere gidersen seni Beyrut'a gönderirler. Bakan arkadaşım, söyleyeyim de göndermesinler demişti. Kör alısı Hemingway, 5 saattir bu boktan kulübede nöbet tutuyordu. Daha 13 saat tutacaktı, ayakları sızlayarak. Her yeri ağrıyordu, şakakları zonkluyordu. Çok küçük olduğu için mavisi, beyazı, kırmızısı karanlığın pusun etkisiyle iç içe geçen lanet bayraktan gözlerini ayırmama çabasının yorgunluğundan çok pencereyi görmemek için harcadığı çabadan kaynaklanıyordu ağrıları. Atmaca 2'de 1 uyarıyordu. Dalga geçmek yok, anlaşıldı mı? Yalnızca Fransız bayrağına bakacaksınız. Başka hiçbir şeye bakmak yok, anlaşıldı mı? Göreviniz bu, anlaşıldı mı? Anlamasını anlamıştı ama pencerede ışık yanar yanmaz gözleri kendiliğinden oraya kayıyordu. Dahası ışık ne zaman yanacak diye ikide bir pencereye takılıyordu. Geberteceğim onu Nikolin diye mırıldandı. Ben de diye yanıt verdi Nikola. Hayvanlık bu. İnsan böyle hayvanlaşabilir mi? Haklısın. Hiç olmazsa gözlerimi yumabilsem. Ama bu kez de bayrağı göremem. O da bunu istiyor. Peki ama böyle yapmasını kim istemiş? Amal mı? Hükümetçiler mi? Hizbullah mı? Bilemem Luka. Politikadan anlamam. Buraya ne demeye geldiğimizi bile bilmiyorum. Ne işimiz var burada? Atmaca bayrağı gözetlememiz gerektiğini söylüyor. Onu sormadım. Beyrut'ta ne işimiz var? Niye geldik buraya diyordum. Sen biliyor musun? Elbette biliyorum. Bana da söyle öyleyse. Hemingway'in yüzünden Nikolin. Burada olmamın nedeni Hemingway. Hemingway mi? Boğaları yazan, ağzına kurşun sıkan yazar mı? Ta kendisi. Hemingway'in ne işi var? Her işin başı o. Hemingway dedemin arkadaşıydı. Venedik'te birlikte olurlardı hep. Dedemin ağzından onun adından başka bir laf çıkmazdı. Onun boğalarını, aslanlarını, savaşlarını, kitaplarını anlatırdı hep. Sonuçta Hemingway yüzünden buralara geldim. Ölmedi mi? Ölsün ne çıkar? Kitapları aracılığıyla gönderdi beni. Celp tezkeresi geldiğinde çanlar kimin için çalıyor okuyordum. Babamın sözünü dinlememekle aptallık ettim. Luca dedi babam, askere gidersen Beyrut'a gönderirler seni. Bakanı tanıdığı için askerliğimi erteletmeye kalktı. Ben istemedim. Hemingway yüzünden ne salaklık etmişim ama ne salaklık. Öyle. Ernest Hemingway'den bir şey okudun mu? Hayır. Yalnızca gazete okurum ben. Liliana teyzemin Galla Placida türbesinin yanındaki gazete kulübesinde annemin gazete sattığını söylemiştim sana. Hemingway'in filmlerini gördüm yalnızca. Çanlar kimin için çalıyor da ne anlatıyor? Her zaman anlattıklarını. Hep aynı şeyleri anlatıyor. Savaşın insanı adam ettiğini söylüyor. Çünkü savaşta korkuyla, ölümle burun buruna gelindiğini, erkeklik sınavı verildiğini söylüyor. Doğru muydu bunlar? Öğrenmek istiyordum. Babamdan bakanı işin içine sokmamasını istedim. Hemingway 18'inde savaşa gitmişti. Oysa ben 19'uma basmıştım. Gitmek istiyordum. Korkuyla, ölümle burun buruna gelmek, erkeklik sınavı vermek, adam olmak, kimliğimi anlamak istiyordum. Anladım. Ne öğrendin peki? Acı çekmekten hoşlanmadığımı öğrendim. Korkuyu, ölümü sevmediğimi öğrendim. Campo San Samuele'de rahatımın yerinde olduğunu öğrendim. Korkmanın, Kensington bahçelerinde bir çocuk olarak kalmak istemenin kötü bir şey olmadığını öğrendim. Nerede, nerede? Kensington bahçelerinde, Londra'da, Peter Pan'ın bahçelerinde. Peter ne? Peter Pan. Çocuk olarak kalmak isteyen çocuk. Bu amaçla Kensington bahçelerinde Never Never Land'ı arayan çocuk. Neyi arayan? Never Never Land'ı, olmayan ülkeyi. Ülke yoksa ne diye arıyor? Çocuk da ondan. Dedenin arkadaşı Hemingway mi diyor bunu? Hayır, bir başka yazar diyor. James Matthew Barrie. Hemingway'i okumadan önce okumadığım bir yazar. Kadın yine yaktı lambayı. Bak ateş edeceğim, vuracağım onu. Bakma, bakma ona Luca diye mırıldandı Nikola. Ergenlik sivilceli, tüysüz yüzünü ters yöne çevirerek. Zavallı Nikola, bakma diyordu ama arkadaşı gibi o da bakıyordu. Bakmamak olanaksızdı. Olanaksızdı. Pencerede çırılçıplak bir kadına bakılmaz mıydı? Evet, çırılçıplak. Sabra'nın, 25 alfanın bilemediniz 30 metre ötesindeki bir pencerenin camına dayanıp ne yapıyordu biliyor musunuz? Değişmeyen aralıklarla bir lamba yakıp yüzünü gölgede tutarak her tarafını okşuyordu. Her tarafını. Öyle de çirkindi ki, pörsümüş memeleri sarkık, biçimsiz kalçaları kalın, yağ bağlamış göbeği kocamandı. Öyle ki insanın baktıkça kusası geliyordu. Buna karşılık sanki güzelmiş gibi kendini okşuyordu. Yoksa Luca haklı mıydı? Amalcılar ya da Hizbullahçılar ikisini oyalamasını mı istemişlerdi kadından? Böyleyse görevini eksiksiz yerine getiriyordu. Çünkü kule pencereyle aynı doğrultuda 100 metre gerideydi. Lamba yanınca gözleriniz kamaşıyor, Fransız bayrağını göremiyordunuz. Lamba sönünce de gözlerin karanlığa alışması, eski su deposunun tepesindeki direğe asılı mavi beyaz kırmızı lekeyi seçebilmek için bir dakikanın geçmesi gerekiyordu. İşin kötüsü, insan bilinçsiz bir biçimde bu işkencenin yeniden başlamasını bekliyor, mavi beyaz kırmızı leke üzerine yoğunlaşacak yerde karanlığa gömülen pencereyi dikizlemeye koyuluyordu. Bakmamak elde değil Nikolin. Biliyorum Luca, biliyorum. Biliyordu. Her seferinde o iğrenç katının gösteriyi kendisi için yaptığı izlemine kapılıyordu. Adam olmak düşüncesinden, Kensington bahçelerindeki Peter Pan'den daha fazla tiksinen biri için. Kim olduğunu öğrenmek için, Beyrut Savaşı'na gereksinme duymayan biri için. Campo San Samuel'e de güzel bir evi olmayan, hiç olmayacak biriydi. Ampir biçemi yatağı, menüet yapan kadın resimleriyle süslü banyosu, kahvaltı getirerek uyandıran hizmetçisi de yoktu. Florian'da aperatif içecek, Noel'de Donatella ile Cortina'ya gidecek parası, ünlü yazarlarla dost dedesi, torpil yapacak bakanlar tanıyan babası da yoktu. Ravenna'nın kenar mahallelerinde 4 odalı bir apartman dairesinde oturuyordu. Sıradan bir karyolada yatıyordu. Kahvaltıda sütlü kahvesini kendisi hazırlıyordu. Aperatifi ancak köşedeki barda birisi ısmarlarsa içiyordu. Noel'de de bir yere gitmiyordu. Babasına gelince gerçekten de hiç bakan tanıdığı yoktu. Bir gübre fabrikasında işçi olarak çalışıyordu. Bakanlar ise işçilerle ancak seçimden seçime oy istemek için konuşuyorlardı. Sosyalist bakanlar, sosyalist olduğunu söyleyen bakanlar bile. Bu nöbetçi kulübesinde çıplak bir kadının onunla dalga geçmesinin suçu Hemingway'in değildi. İşçi çocuklarının torpil yapacak bakan tanımalarına olanak sağlamayan Karabahtı'ydı. O sabah anasının yerine kulübede gazete satarken anlamalıydı bunu. Bir ara Liliana teyzesi sapsarı bir yüzle çıka gelmiş, titreyerek mavi bir posta kartı uzatmıştı. ''Ne demek bu biliyor musun Nikola?'' ''Biliyorum Liliana teyze, askere gidiyorum.'' ''Hayır evladım, Beyrut'a gidiyorsun.'' İnanmamış, teyzesini avutmaya çalışmıştı. ''Ne Beyrut'u Liliana teyze, Beyrut'a gönüllüleri gönderiyorlar.'' Gazeteler yazdı. Luca, insanların kitap okumamaları gerektiğini, kitapların yalan yazdığını söylüyor. Peki gazeteler? İnsanların gazetede okumamaları gerekir. Çünkü kışlada Marcello adında bir yatak komşusu vardı. Ben taşaklıyım, Beyrut'a gideceğim. Sen gitmeyeceksin diyordu hep. Ama taşaklı, üstelik de gönüllü olan Marcello yerine ne taşaklı ne de gönüllü olan kendisine düşmüştü Beyrut'a gelmek. Bitirdi. Tanrı'ya şükürler olsun. Bayrak yerinde mi değil mi Nikolin? Duruyor Luca, yerinde. Fransızlarla Amerikalıların kıyımından bir ay sonra Luca ile aynı gemiyle gelmişti. Yolun yarısında bunalıma girmişti. Niye beni gönderiyorlar? Ne taşaklıyım ne de gönüllüyüm ben. Herkes dalga geçmişti onunla. Emziğini verin ağzına, emziğini. Ama Luca öyle davranmamıştı. Koluna girmiş. Aldırma Nikolin, bir tek sen değilsin ki giden. Hepimizi gönderiyorlar. Baksana kaç kişiyiz demişti. Sonra da baş parmağını emzik gibi emen iri yarı bir herifi itip çek git yoksa karışmam demişti. İyi yürekliydi Luca. Varlıklılar genellikle sevimsiz, terbiyesiz olurlar. Başkalarını önemsemezler, ilgisiz davranır, tepeden bakarlar. Ama iyi yüreklileri çok iyi yürekli, terbiyelileri çok terbiyeli olur. İnsanı avutur. Ailelerinden, evlerinden, sevmedikleri ampir biçemi karyolalarından, kendilerine küçük bey diyen hizmetçileri Ines'ten, çocukların dilinden anlayan James Matthew Barry diye birinden söz ederler. Özetle, bir yoksuldan daha çok yardımcı olurlar. Gemi limana vardığında da Luca yardımcı olmuştu ona. Hadi birlikte bir Salve Regina okuyalım Nikolin. Evet, biraz sofuluğu vardı Luca'nın. İkide bir Salve Regina okurdu. Ama o gün tam Salve Regina okumanın sırasıydı. Yamaçlardan gümbür gümbür top sesleri geliyordu. Öyle yoğundu ki top ateşi. Gemi komutanı merdivenleri indirmek istememiş, herkes sevinmiş, merdivenlerin hiç inmemesini dilemişlerdi. Ama sonunda merdivenler indirilmişti. Rıhtımda Pistoia adında bir paraşütçü yüzbaşı gülümseyerek söyleniyordu. ''Hadi be çocuklar, oyalanmayın, kıpırdatın kıçınızı. Şenlik ateşi mi sanıyorsunuz bunları? Bomba hepsi. Savaş var burada. Savaş. Savaş var burada cümlesi öyle inanılmaz gelmişti ki. Çünkü Vietnam konulu filmlere, gazetelerde okuduklarına, aylardır yaptığı talimlere karşın yine de savaş sözcüğünün anlamını kavrayamamıştı. Ama o gece anlamıştı. O gece savaşın ne olduğunu söyleyebilirdi. İçinizi kemiren bir hastalıktı savaş, ruhunuzu çürüten bir veba, yüreğinizi oyan bir kanserdi ve insanlara barış döneminde yapmayacakları şeyleri yaptırıyordu. Bir orospuydu savaş, bir kancıktı. Pencereye çıkan çıplak çirkin bir kadındı. İşte yine gelmişti, yine lambayı yakmıştı, yine söndürüyor, yine yakıyordu. Kısa aralıklarla. Bir ürünün ya da gece kulübünün reklamını yapmak için yanıp sönen ışıklar gibi. Öf be, öf. Ne yapacağını bilemeyen Nikola dönüp Luca'ya baktı. Luca gece dürbününü bırakıp tüfeğini pencereye doğrultmuş, bas bas bağırıyordu. Yeter be orospu karı, ananı bellerim senin. Git başkasına yaptır kendini. Vururum seni Hemingway gibi, tam orana oturturum kurşunu. Sonra nişan almak için tüfeğine eğildi ama tam o sırada Rambo'nun iri gölgesi göründü. Sakin ol Maro, sakin ol. Senin görevin kuleyi gözetlemek, orospuyu vurmak değil. Biliyorum komutanı, biliyorum ama bu oyun kaç saattir sürüyor, biliyor musunuz? Tam 2 saat oldu. 2 saat mi? Rambo yanıp sönen ışığa sevecen bir bakışla baktı ve koca kafasını salladı. Konuşmayı sevseydi, ayranı kabarmış geçkin bir karıdan korkacak ne var derdi. Devriye gezerken nelerle karşılaşıyor insan? Dün revirin arkasındaki Sierra Mike çöplüğünde yiyecek arayan bir çocuk gördüm. Çöpleri bırak, gel sana çikolata vereyim dedim Arapça. Çikolatayı aldı, sonra yine gidip çöpleri karıştırdı ve kızartılmış bir tavuk parçası buldu. Gömleğiyle temizledikten sonra yedi. Hemen ardından üstüne kaynar zeytinyağı tenceresi devrilmiş bir çocukla karşılaştım. Tepeden tırnağa yanmıştı vücudu. Anası ne yapmıştı biliyor musun? Yanıklara diş macunuyla limon suyu sürmüştü. Can kurtaranla gelen askeri doktor çılgına döndü. Kim yaptı bunu diye bağırdı kadın. Ana ben. Toothpaste good, lemon good, disinfect. Diş macunu iyi, limon iyi, mikropları öldürür. Bu pisliği temizlerken yaralardan biri patladı. İrin dışarı akarken öyle pis koktu ki hala burnumda o koku. Evet evlat, böyle nöbet tutarken yeryüzünün bütün pislikleri bu noktaya yığılmış sanırsın. Ama devriye gezmeye çıktığında pisliğin her yere bulaşmış olduğunu görürsün. Buralarda rastladığım tek güzellik Leyda. 22'nin önündeki küçük boşlukta oturan 5 yaşlarındaki kız çocuğu. Bana o yaşta ölen kız kardeşim Marucci'yi anımsatıyor. Beni görür görmez koşarak bağırmaya başlıyor. Rambo, seninle gelmek istiyorum. Sonra paçalarıma sarılıyor, peşimden yürüyor. Öyle seviyorum ki onu. Onunla konuşabilmek için Arapça bile öğrendim. Leyda'nın dışındaki her şey çirkin burada. Ateşi başına vurmuş, penceredeki kadının çirkinliği de kimseninkinden fazla değil. Evet komutanım. Bizi engellemek için mi yapıyor komutanım diye araya girdi Nikola. Yo, ama engelliyor komutanım. Zaman zaman Fransız bayrağını seçemiyoruz. Seçebilmeniz gerek. Bayrak orada değil mi? Orada komutanım. Dürbünü ver bana. Rambo dürbünü alıp kuleye çevirdi. Aklı hep Leyda'da mavi beyaz kırmızı lekeyi gerebilmek için karanlığı taradı. Sonra sonucu beklemekte olan Nikola'ya verdi dürbünü. Orada değil mi komutanım? Bilmiyorum, kıpırdayan beyaz bir yansıma var ama bulut da olabilir yanıtını verdi Rambo. Bana da öyle geliyor dedi bir karara varamayan Luca. Bayrak da olabilir bulut da. Anlamak için havanın ağarmasını beklemek zorundayız. Sabah kaçta oluyor komutanım? 6:37 geçe ama daha önce yine gelirim. İkinize fazla güvenim yok dedi Rambo. Sonra atmacayı aradı. Fransız bayrağının artık yerinde olmadığını sandığını söyledi. Beyaz bir yansıma görmüştü. Büyük bir olasılıkla küçük bir buluttu. Saat 5:45 dakika geçiyordu. Ateşi başına vurmuş geçkin karının penceresindeki ışık bir ürünün ya da gece kulübünün tanıtımını yapan ışıklar gibi yanıp bir sönüyordu. Ve pembe odada Stefano hıçkırıklar içinde Martino'ya sesleniyordu. Martino, öldürdüler onu, Martino. Öldürmemişlerdi ama ölü gibiydi. Sönmüş boylu boyuna yerde yatıyordu. Kalbine saplanan bir süngünün açtığı yırtık göğsün solundan sağ kaburgalara doğru uzanıyordu. Ve dokunanı zarar vereni yakarım yazılı kağıdı kalleşler buraya tıkmışlardı. ''Sıkma canını dostum, biraz yama, biraz zamkla yepyeni olur.'' diye güvence verdi Martino ve Lady Godiva'yı sırt çantasına yerleştirdi. Sonra Fifi ile cinayeti işleyen iki suçluyu uyandırmamak için ayaklarının ucuna basarak pembe odadan çıktılar. ''Nereye gidiyorsunuz?'' diye sordu leoparın sürücüsü bir sırt çantasıyla ve silahsız olarak çıktıklarını görünce. ''Hastaneye'' dedi ağlamaklı Stefano. ''Nereye gidiyorsunuz?'' diye sordular nizamiyedeki karabiyenilerde. ''Hastaneye'' diye yeniledi Martino. Hastane lojistik atölyesiydi. Doktor da nöbeti saat 6'da başlayan bir ustabaşı. Adamın gönlünü edip plastik cerrahi ameliyatını gerçekleştirmek kolay olmayacaktı. Martino kulağını aerodrom yolundaki caminin miranesinden gelen sabah ezanına verdi. İşleri rast giderse 7'den önce dönmüş olurlardı. Bereket, Charlie uyurdu bu saatte. 27. ayrımın sonu, sayfa 325.